Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Katip Çelebi.
Bu kahve ağacı kiraz ağacına benzer. Lakin koyu yeşil ve kiraz yaprağından kalıncadır ve ağaçların boyu 8 arşın kadar olur. 20-30 yıllık ağaçlar vardır. Çiçeği beyaz olur ve sapları ikisi üçü bir yerde uzunca kiraz sapları gibi olur. Ve yemişi aynı ile kiraz gibidir. Yeşilken kekremsidir. Meyve kısmı kırmızı olur ve azıcık ekşiliği olur. Sonra kemalini bulduk da koyu kırmızı, vişne rengi gibi iri ve tatlı olur. Eğer saplarıyla toplayıp hisar kirazın arasına konulsa hiç farkı olunmazdı. Meğer yerken kokusundan ve çekirdeğinin çift olmasından bileler. Belki kirazdan tatlıdır. Ham iken toplarlar ve evlerinin üstü Horasan ile sıvalıdır ve düzdür. Topladıkları kahveyi ol damların üzerine sererler. Ham olduğu için tez kuruyup siyah olur. Ol kahveye koruk ve ham kahve derler. Sonra değirmene korlar, kabuğu kırılıp çekirdeği kalır. Kabuğunu bağır bastı üzüm gibi kurutup, Yemen halkı yaz günlerinde vücudu serinletmek için bu kabuğu kaynatıp içerler. Gayet leziz olur ki içenler şeker şerbeti sanırlar.
Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza bütün hayatını kitaba, bilime, öğrenmeye ve araştırmaya adamış Katip Çelebi'nin Yemen Kahvesi başlıklı yazısıyla başladık.
Yaygın adıyla Katip Çelebi, devlet çevrelerinde de Hacı Halife adıyla anılan 17. yüzyılın ünlü bir Osmanlı bilginidir. 1609 yılında İstanbul'da doğan Katip Çelebi, Abdullah adında bir silahtarın oğludur. Yazdıklarıyla düşünsel hayattaki medrese egemenliğini aşmaya çalıştı. 17. yüzyılın bilim dünyasında daha özgür bir düşünce anlayışının önde gelen temsilcilerindendir. Çok sayıdaki bilim eseriyle Batı'da da tanındı.
5 ya da 6 yaşından başlayarak Kırımlı İsa Halife'den Kur'an okumayı öğrendi. Daha sonra İlyas Hoca'dan Arapça dil bilgisi, Böğrü Ahmet Çelebi'den hat dersleri aldı. Oğlunun öğrenimine özen gösterip seçme hocalardan ders aldıran babası, ona 14 yaşındayken 14 dirhem harçlık bağlayarak yanına aldı. Böylece Katip Çelebi Anadolu Muhasebesi kalemine girdi. 1623 yılında babasıyla birlikte Abaza Mehmet Paşa ayaklanmasını bastırmak üzere gönderilen Osmanlı ordusuna katıldı. 1625'te yine babasıyla birlikte katıldığı Bağdat seferinden dönerken Musul'da babası öldü.
Abaza Mehmet Paşa'nın isyanı sırasında savaşı seyreden Katip Çelebi, bastıran kar ve kışta çekilen korkunç sıkıntıları bütün gerçekliğiyle dile getirir. Abaza Paşa isyanı başlıklı yazısında şöyle der. Thank you.
Kasım günü geçip de kış zamanı girince, Erzurum kış yeri olmakla kar yağıp çadırları ve metresi bastırdı. Tedariksiz, vakitsiz muhasaraya başlandı. 70 gün boşuna oturulduktan sonra Hisar'dan el çekildi. Hasan Kalesi'ne 1000 nefer kul oğlu gönderilip Yusuf Paşa muhafazasına tayin edildi. Ertesi Ilıcı menzilinde topları gömdüler. Avaza Paşa geriden askeriyle takip edip Ol menzilde geride kalan ağırlığı ve askeri alıkoyup nice ziyanlar oldu. Asker dağılıp ulufe ve mülazimlere hizmet verilip vezir ve ileri gelenler kışlahanelerine girdiler. Bu yolda 25 gün asker hep kar üzerinde yatıp kalkıp soğuğun şiddetinden çok kimsenin eli ayağı düşüp nicesi dahi yollarda dökülüp kaldı. Tokat şehrinde birkaç yüz adamın cerrahlar elin ayağın kesti.
Katip Çelebi, babasını yitirdikten sonra bir süre Diyarbakır'da kaldı. 1627'de İstanbul'a döndü. 1629-30 yıllarında Bağdat ve Hemedan seferlerine katıldı. Tabanı Yassı Mehmet Paşa komutasındaki orduyla Halep'e, oradan da hac için Mekke'ye gitti. Yeniden orduya katılarak 4. Murad'ın Revan seferinde bulundu.
Orduyla 10 yıl seferlere ve hacca gittikten sonra artık kendini tamamen bilime ve kitaplara vermek amacıyla İstanbul'a döndü. Kendisine kalan küçük bir mirasla İstanbul'da ne zamandır arzuladığı kitapları topladı. Halep'te bulunduğu sıralar sahaf dükkanlarındaki kitapları incelemiş ve listeler düzenlemişti. Bir başka zengin akrabasından kalan mirasın bir bölümünü daha kitap almaya harcadı. Evini tamir ettirdi, evlendi. 1657 yılında İstanbul'da çok sevdiği kitaplarının arasında veda etti hayata Katip Çelebi.
1645 yılında sırası geldiği halde halifeliğe yükseltilmediği için mukabele kalemindeki görevinden ayrıldı. Ama daha sonra Şeyhülislam Abdurrahim Efendi aracılığıyla kalemde ikinci halifeliğe getirildi. Çok iyi Arapça ve Farsça bilen, ayrıca çeviri yapacak düzeyde Latince öğrenen Katip Çelebi, çalışmalarını tarih, coğrafya ve kaynakça yazımı alanlarında yoğunlaştırmıştı. Ona göre insan için en büyük mutluluk, Tanrı'yı tanımak ve akılla nefsi koruma yoluyla ona ulaşmaktı. Coğrafya ve kozmografya alanındaki en büyük eseri sayılan Cihannuma'da Konya'yı anlatırken şehrin özellik gösteren noktalarını da gözden kaçırmaz Katip Çelebi. Bu şehrin batı ucunda iki çatal dağların şark eteğine yakın düz yerde akarsulu, bağlı ve bahçeli mamur suru vardır. Cenup tarafında ol dağlar eteğinde meram denilen bahçeleri ve gezinti yeri olup dağdan şehre ve merama nehirleri akar. Şehrin tarlalarını ve bostanlarını suladıktan sonra şehrin ova tarafına bu suların ayağı inip bir göl olur ve Ol Gölü dağlar kuşatır. Toprağının mahsulü pamuk ve sair hububat ve çok meyve vardır. Bu şehirde bir kayısı olur gayet latiftir. Havası mutedildir. Çoğu bağlar dağ tarafındadır. Burada bir nevi mavi çiçek olur ki tohumunu her sene diğer ekinler gibi ekip biçerler ve bununla tabaklar, mavi meşin ve sahtiyan boyarlar, Rum ve Frank diyarlarına gider.
Katip Çelebi'nin bir başka önemli eseri de kısaca Keşf-i Zünun'dur. Arapça yazdığı ve 20 yılda tamamladığı bu kaynakça sözlüğünde 14.500 kitap ve risalenin adlarıyla yazarları yer alır.
Yine Arapça yazılmış fezleke, Katip Çelebi'nin ilk tarih kitabıdır. 1642'de tamamlanmıştır. 4 bölümden meydana gelen eserde tarihle ilgili genel bilgiler ve temel tarih kitaplarını içeren bir kaynakça vardır. Osmanlıca yazılmış fezleke, 1591-1654 arasındaki olayların ele alındığı bir Osmanlı tarihidir. Ayrıca her yılla ilgili bölümün sonuna, o yıl ölen devlet adamı, bilgin, şair gibi önemli kişilerin hayatlarıyla eserleri kısaca verilmiştir.
Toplarının yuvarlakları dahi bulut gibi göklere avup ve tüfenk fındıkları, yağmur damlaları gibi yağup üzerinden kuş uçurmaz iken, yıldızlar sayısınca olan asker asla top ve tüfenklerine bakmayıp, safer ayının başında kuşattılar. 23 pare kale düer toplar kuruldu. Yer yer lağımlar urulmaya başlandı.
Katip Çelebi, 1648'de tamamladığı Takvim-ü Tevarih'te ise Adem'den 1648'e değin gelen tarihsel olayların kronolojisini verir. Eser Arapçaya, Farsçaya ve kısaltılarak bazı Batı dillerine çevrilmiştir. Tuhvetül Kibar fil Esfaril Bihar adlı eseri ise Osmanlı denizciliğinin bir tarihçesidir.
Ve Andrea Doria'nın bir büyük kalyonu var idi ki içindeki harp aletleri hesaba gelmezdi. Sair yerden dahi birer barça. Cümle 162 kadırga ve 140 barça, 300 gemi ve sair gönüllü küçük gemilerle 600'den ziyade yelken görünürdü. Ehli İslam donanması cümle 122 parça çektirir gemiydi. Hayrettin Paşa danışıp ve askeri savaşa heveslendirip tedarik gördü. Gemilerin direklerini aldırdı ve hareket ve sükunda bana bakın deyu muhkem ısmarladı. Gönüllü gemilerine alaydan başka bir yerde durasız, çattıkları zaman böğürden topu urasız dedi. Beyler taşrada kafir gemilerinin çokluğun görüp taşra adam döküp top çıkarmak tedbirini arz ettiler. Hayrettin Paşa makul görmeyip, lakin küffar gece Preveze boğazından içeri girmek kastinde olduğu haber alınmağla, kenara er döküp toplar kodular. Küffar dahi karaya çıkmadan vazgeçip topla anları dövmeye başladı. Bir taraftan Murat Ağa, gönüllü alayından Turgutça ve güzelce Mehmet ve Sadık Reis ve gayri birkaç pare gemiyle çıkıp anları ürküttüler. İki günden sonra birkaç pare yörük kadırgaları Preveze boğazına gelip İslam gemileri semtine toplar atıp haşarılık ve tafra hareket ettiklerinde savaşa alışık paşanın kararı kalmayıp davulların dövüp ve sancakların çözüp Preveze boğazını taşra çıkıp düşman gemilerine mukabele niyetiyle deniz üzerinde 6 mil kadar yerde demir bırakıp sair İslam gemileri gelip cem olunca durdu. Cümle gelip dizildikçe işaret eyledi. 122 pare gemi üçer topa ateş edip yürüdüklerinde yer ve gök gürlemeler ve yankılar içinde kalıp düşmanların kalpleri korkuyla doldu. Akşam dahi yakın idi. Bundan sonra demir koparıp körfez tarafına kaçarak gittiler. Paşa dahi yerine varıp ol gece istihare etti. Gördü ki limandan pek çok balık devşirir, gece yarısı kalkıp ol semte çektirdi.
Katip Çelebi, geçmişteki çeşitli yenilgilere neden olan hataların tekrarlanmaması için geliştirdiği önerilerine Öğütler bölümünde yer verir. Kıssadan hisse budur ki, küçük adamla büyük işe başlamak caiz değildir. İşin münasip bir başı gerek. Anlatılan hususa bir padişah varup zamaniyle başlasa ancak üstesinden gelebilir ve bu makule işler himmet sahibi padişah işidir. Vüzeranın ve serdarların kârı değildir. 999'da Sinan Paşa dahi Sakarya Nehri'ni kazmaya ve Sabancı Gölü'ne akıtmaya başlamış idi, netice vermedi. Zira padişahın bu işi doğru bulup iyice aklına koymasına muhtaçtır. Kendi bizzat vakıf olmayınca ve üzerinde bulunmayınca olmaz.
Kendisini yakından tanıyanların yazdıklarından katmer salkımlı mavi bir sümbül cinsi yetiştirdiğini öğrendiğimiz iyi huylu, ince ruhlu Katip Çelebi'nin ünlü eseri Mizanül Hak'tan küçük bir bölümle bitiriyoruz programımızı.
Kim kimesine boyu, eni ve derinliği 4 arşın bir kuyu kazmak için bir ameleyi 8 akçe ücretle tutup, o dahi boyu, eni ve derinliği 2 arşın bir kuyu kazdı, 4 akçe istedi. Hendese bilmez müftü, 4 akçe hakkıdır dedi. Mühendis müftü, hakkı 1000 akçedir deyu fetva verdi. Hak dahi budur. Zira 2 arşın kuyu, 4 arşın kuyunun 1/8'idir.
Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.